Ayrım 34. Aklı Kemal 4. Cilt, Sinan Meydan, sayfa 463. Tarih ve dil tezleri projesinin yok edilmesi. Tarihçi Erich Hobsbawm, nasıl ki haşhaş, eroin bağımlılığının ham maddesi ise, tarihte milliyetçi, etnik ya da fundamentalist ideolojilerin ham maddesidir. Erich Hobsbawm, tarih üzerine, Ankara 1999, sayfa 9, diyerek tarihin zararlı ideolojilerin ham maddesi olduğunu belirtmiştir ki çok haklıdır. Tarih, emperyalizmin en güçlü silahlarından biridir. 19. yüzyılda kendisine doğuda ham madde kaynakları arayan emperyalist Avrupa, doğuya yönelik emperyalist saldırılarına meşruiyet, haklılık kazandırabilmek için 19. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan tarih, dil ve antropoloji tezlerinden yararlanmıştır. Batı, antropolojiyi kullanarak kendisini ari ve ileri sömürmek istediği Doğu'yu sarı ve geri olarak adlandırmış, tarihi kullanarak bütün eski ileri uygarlıklara sahip çıkmış, dil bilimi kullanarak da bütün bu sahiplenmeleri daha da pekiştirmiştir. Atatürk 20. yüzyılın başında emperyalist Batı'ya karşı birbirini tamamlayan iki kurtuluş savaşı vermiştir. Bunlardan ilki Anadolu'nun siyasi tapusunu kazandıran milli mücadele, ikincisi ise Anadolu'nun manevi tapusunu kazandıran tarih ve dil mücadelesidir. Atatürk 1930'lu yıllarda Türkiye'de kültür, uygarlık eksenli son derece bilimsel ve alternatif bir tarih anlayışı geliştirmiştir. O asırlardır unutulan Arapça ve Farsça'nın baskısıyla gün geçtikçe daha da fakirleşen Türkçe'yi tarama, derleme ve türetme çalışmalarıyla adeta yeniden diriltmiştir. Ari ırk kuramına Avrasya merkezli brachiosefer tezlerle karşı çıkarak Türklerin uygarlık yoksunu barbar ve geri bir ırk olduğu görüşünü yerle bir etmiştir. Atatürk döneminde Türkiye'de Türk Tarih Kurumu'nca hazırlanıp okullarda okutulan tarih kitapları dönemin en son bilimsel verileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türkleri aşağılayan Batı merkezli görüşlere bilimsel yanıtlar verilmiş, savaş anlaşma kısır bölgesine sıkışmış, fetihçi, dinci ve ırkçı görüşlere prim verilmeyerek kültür uygarlık merkezi bir tarih görüşü yerleştirilmiştir. Atatürk Türkiye'sinde tarih ulusal kültürden beslenerek evrensel uygarlığa katkı sağlamanın, dil, Türkçenin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya koyarak ana dilde düşünüp yazmanın, antropoloji ise Türklere yönelik ırkçı saldırıları bilimsel yöntemlerle önlemenin bir aracı olarak gelişip kurumlaşmaya başlamıştır. Ancak Atatürk'ün ölümünden sonra emperyalizm yine hemen harekete geçmiştir. Atatürk'ün ölümünden sonra Türk tarihi ve Türk diliyle ilgili bilimsel çalışmalar bir kenara bırakılmıştır. Atatürk'ün ölümünden sonra Atatürk'ün Türk tarih tezi yerini 1940'lı yılların başında önce Grek, Yunan-Roma tezine, 1950'li yıllarda ise Türk-İslam sentezine bırakmıştır. 1946'da başlayan karşı devrimci süreç Atatürk'ün tarih, dil ve antropoloji çalışmalarıyla şekillenen kültür devrimini yok ederek işe başlamıştır. Atatürk'ün ölümünden sonra Hasan Ali Yücel'in marif vekili Selahattin Eyüboğlu'nun yazar ve marif müfettişi olarak katıldıkları 1943 Milli Eğitim Şurası'nda antik Yunan ve Roma kültürüyle beslenen hümanist tarih anlayışına geçirmiştir. Bu süreçte tarih kitaplarında antik Yunan ve Roma tarihinin miktarı ve kapsamı artırılmış, Türk tarihi azaltılmıştır. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, antik Yunan ve Batı klasiklerini Türkçe'ye tercüme hareketini başlatmıştır. Meydan AG, sayfa 352-353. Atatürk döneminde halk evlerinde Türk tarih tezi anlatılırken İnönü döneminde köy enstitülerinde Greco-Roma tezi anlatılmıştır. 1939-1946 arasında Türkiye'nin İngiltere, Fransa ve Almanya arasında gidip geldiği dönemde Türkiye yeniden Batı merkezli tarihe teslim olmuştur. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bir taraftan İngiltere ve Fransa ile kurulan dirsek teması çerçevesinde Greco-Roma tezi işlenirken diğer taraftan özellikle 1939-1944 arasında Almanya ile kurulan dirsek teması çerçevesinde ırkçı torancılık yükselmeye, hatta devletin bilinçli müdahalesiyle yükseltilmeye başlanmıştır. 1930'larda ırkçı Nazi antropolojisine brachiosefal, Avrasya temelli antropolojik tezlerle baş kaldıran Atatürk değilmiş gibi İsmet İnönü, Alman ırkçılığına benzer bir ırkçı görüşün Türkiye'de gelişmesine ses çıkarmamış, hatta gizli açık destek vermiştir. Bu süreçte Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan gibi ırkçı turancılar Atatürk'ün önce 1931'de Türk ocaklarını kapatarak sonra 1933'te üniversite reformunu yaparak tasfiye ettiği ırkçı turancı tarih görüşünü yeniden yerleştirmeye başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nı Almanya'nın kaybedeceğini anlayan İnönü 1944'te ırkçı turancılık davasıyla bu sürece son vermiştir. AG'ye sayfa 370-378. Atatürk'ten sonra sadece Atatürk'ün büyük emekler verdiği Türk tarih tezi Greco, Yunan-Roma tezine dönüştürülmekle kalmamış, Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir bile bu yeni tez doğrultusunda antik Yunan mimarisi tarzında yapılmıştır. Anıtkabir mimarisinde Washington'da Abraham Lincoln'un antik Yunan mimarisinin en önemli eserlerinden Parthenon Akropolü'nden esinlenilerek yapılan ve 1922'de tamamlanan Beyaz Mermer Anıtı'ndan esinlenilmiştir. Profesör Doktor Oktay Aslanapa'nın haklı olarak ifade ettiği gibi Amerika'da mimari bir gelenek olmadığından onların Yunan fikrinden ilham alması pek tabidir. Fakat 1000 yıldan fazla bir zamandan beri eşsiz mezar anıtları yaratmış olan bir milletin bunları bir tarafa bırakarak Türk mimarisiyle hiç ilgisi olmayan bir eseri örnek alması yaratıcılık ruhuyla bağdaşmaz. Oktay Aslanapa, Atatürk ve Sanat, Türk Kültürü, Atatürk Sayısı, Türk Kültürünü, Araştırma Enstitüsü, Kasım 1965, sayfa 37, sayfa 111. Geceli gündüzlü Türk tarih teziyle uğraşırken, hayata gözlerini kapayan, bütün ömrü boyunca Batı'nın Yunan merkezi tarih tezine karşı çıkan Atatürk'e yapılmış en büyük saygısızlıklardan biri, onu Yunan tapınaklara benzer bir kabre koymaktır. 1939-1946 arasındaki Grek-Roma tezi 1946'dan itibaren Türk-İslam sentezinde evrilmeye başlamıştır. Bu süreç Profesör Şemsettin Günaltay'ın Türk Tarih Kurumu'nu başına geçirmesiyle başlamıştır. Atatürk'ten sonra adeta pusulayı şaşıran, sanki Atatürk'ün Türk tarih tezinin en büyük savunucularından biri değilmiş gibi davranan Şemsettin Günaltay, önce Atatürk'ün 4 ciltlik tarih kitaplarının ön sözlerini sonra da içeriklerini değiştirerek işe başlamıştır. Meydan AGE sayfa 352. Türk-İslam sentezine geçerken 1947 yılında Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav ve Behice Boran gibi solcu hocalar görevlerinden alınmış, Atatürk döneminde evrim teorisi dahil bütün bilimsel teorilere yer veren, aklı ve bilimi esas alan, ırkçılıktan ve dincilikten uzak duran çağdaş okul kitapları yavaş yavaş müfredattan kaldırılmaya başlanmıştır. 1976 yılında ders kitaplarından Türk tarih tezi tamamen çıkarılmıştır. 1976 yılında İbrahim Kafesoğlu'nun yazdığı tarih ders kitapları tamamen Türk-İslam sentezci görüşlere yer vermiştir. AG'ye sayfa 367. Atatürk'ün Türk tarih ve dil tezleri projesinin yok edilmesinde 27 Aralık 1949 tarihli Türkiye ve ABD hükümetleri arasında eğitim komisyonu kurulması hakkında anlaşmanın çok özel bir yeri vardır. Haydar Tunç Kanat, İkili Anlaşmaların İç Yüzü, 2. Basım, Ankara 1970, sayfa 43-49. Anlaşmanın 1. maddesine göre Türkiye'de Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu adıyla bir eğitim komisyonu kurulacaktır. Komisyonun giderleri Türkiye'nin ABD'ye olan borcundan karşılanacaktır. Komisyonun amacı eğitim programının idaresini kolaylaştırmaktır. Komisyon, 4'ü Türk, 4'ü Amerikalı 8 üyeden oluşacak. Başkanı da ABD Büyükelçisi olacaktır. ABD'li üyeleri ABD Dışişleri Bakanı atayacaktır. Komisyon doğrudan doğruya ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ve onun denetiminde olacaktır. Komisyonun veznedarını bile ABD Dışişleri Bakanı onaylayacaktı. Komisyon yabancıların verecekleri burslar için hoca, araştırmacı ve öğrenci önerecek, eğitim programları düzenleyecek ve Amerikalıların Türk eğitim sistemi içinde nerede ve nasıl görev yapacaklarını belirleyecektir. Anlaşmaya göre ABD vatandaşlarına yapılacak öğretim ve araştırma giderlerinde Türkiye ödeyecektir. Aynı durum ABD'deki Türk öğrencileri için de söz konusudur. Bu eğitim anlaşmasının TBMM'de onanması için gereken yasanın gerekçesinde şöyle denilmiştir. Amerika hükümeti harpten sonra ordusu elinde kalan fazla malzemenin satışı için müteaddit devletlerle anlaşmalar yapmış ve gerek bu devletleri mezkur satışların hasılatını dolar olarak ödemek küfetinden kurtarmak, gerekse bu vesileyle Amerikan kültürünü yaymak gayesiyle anlaşmalarla tahassül eden alacakların bu memleketlerde kültürel gayelere sarfını temin edecek kültür anlaşmaları imzalamıştır. TBMM Tutanak Dergisi Cilt 25 Bölü 1 Dönem 8 Toplantı 4 Sayfa 220. Bu 1949 tarihli eğitim anlaşması girişimini ABD Senato üyelerinden Fulbright başlattığından bu tür anlaşmalara Fulbright anlaşmaları denilmiştir. Çetin Yetkin, Karşı Devrim, 8. Basım, Ankara 2011, sayfa 373. Türk eğitim sistemini her yönüyle Amerikalı uzmanlara ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kontrolüne bırakan Bu 1949 tarihli eğitim anlaşması Türkiye'nin her şeyden önce tam bağımsızlığını kaybettiğini göstermektedir. Amerikan kültürünü yaymak gayesiyle imzalandığı açık seçik şekilde ifade edilen bu anlaşmadan sonra Atatürk'ün Türk tarihini, Türk dilini, Türk kültürünü açığa çıkarıp yaymak için geliştirdiği Türk tarih ve dil tezlerinden söz edilebilir mi? Tabii ki hayır. Bu anlaşma doğrultusunda önce Atatürk'ün 4 ciltlik bilimsel ve kültür uygarlık eksenli tarih kitapları müfredattan kaldırılmış, sonra Türk milli eğitimini kontrol eden ABD'li uzmanların göz isiminde Anadolu Türk tarihini 1071 Malazgirt efsanesine indirgeyen Türklerin kültür uygarlıkları yerine Türklerin göçebelikleri, savaşçılıkları, dindarlıkları, fetihçilikleri, askerlikleri gibi konulara yer veren yeni tarih kitapları hazırlatılıp okutulmaya başlanmıştır. ABD böylece atalarının savaşçılığıyla motive ettiği Türk gençlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı planlamıştır. Cengiz Özakıncı, Türkiye'nin siyasi intiharı, Yeni Osmanlı tuzağı, İstanbul 2005, sayfa 178-179, Meydan AGE, sayfa 381-387. İki kutuplu dünyada ABD, tek rakibi Sovyet Rusya'nın yanı başındaki Türkiye'de atalarının savaşçılığıyla ve dindarlığıyla bilinen Türk gençlerinin gerektiğinde Mehmetçik olarak gözünü hiç kırpmadan Komünist Rusya'ya karşı mücadele edeceğinden emindir. ABD çıkarları doğrultusunda kurulanan bu yeni tarihte Türklerin kültür ve uygarlıkları değil, savaşçılıkları ve dindarlıkları öne çıkarılmıştır. Bu yapılırken ister istemez Atatürk'ün evrim kuramına bile yer veren her yönüyle bilimsel ve kültür uygarlık eksenli tarih kitaplarının değiştirmesi de kaçınılmaz olmuştur. 1950'lerden itibaren Türkiye'nin yeni tarih tezinin adı artık Türk-İslam sentezidir. 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Atatürk devrimiyle hesaplaşma dönemi başlamıştır. Devrimleri halka mal olmuşlar ve olmamışlar diye ikiye ayıran, siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz diyen DP lideri Adnan Menderes, önce Atatürk'ün yarım kalan dinde öze dönüş projesini tamamen yok edip ezanı yeniden Arapça okutmaya başlamıştır. Din propagandasının alıp başını gittiği, dinci tarikatçı işbirlikçi Saidi Nursi'nin gizli açık parlatıldığı bu dönemde Atatürk'ün tarih ve dil tezleri projesi de büyük bir darbe yemiştir. Önce ABD ile yapılan 1949 eğitim anlaşmasının bir gereği olarak Atatürk'ün kültür uygarlık merkezi tarih görüşünün yerini savaş anlaşma eksenli, fetihçi, ırkçı ve dinci bir tarih görüşü almaya başlamıştır. DP döneminde bu yeni tarihe uygun olarak Atatürk'ün 1933 üniversite reformu sırasında üniversite ile bağlantılarını kestiği hocalar da dahil milliyetçi muhafazakar hocalar yeniden üniversitelere yerleştirilmiştir. Meydan AGE sayfa 359-361. Böylece Atatürk'ün kökleri Orta Asya'nın ve Anadolu'nun tarihsel derinliklerine, tarih öncesine uzanan tarih tezi, yerini yeniden 1071 Malazgirt efsanesine bırakmıştır. Din propagandasını bir siyasi yöntem haline getiren DP, Türk tarihinin İslam öncesi köklerini din dışı olarak gördüğünden olsa gerek bir tarafa bırakmış, Türklerin Müslüman olduktan sonraki dönemlerinin, özellikle de Müslüman Türklerin Anadolu'ya girdikleri 1071 ve sonrasının Osmanlı dönemlerine ait dinsel motiflerin iyice ön plana çıkarılarak anlatılması yoluna gitmiştir. Ayrıca bu dönemde açılmaya başlanan İmam Hatip okullarında Atatürk'ün her yönüyle bilimsel tarih kitaplarını okutmakta cesaret isterdi açıkçası. O bilimsel cesarette Menderes başta olmak üzere hiçbir DP'li de yoktu. DP bir taraftan Atatürk'ün Türk tarih tezine darbe vururken, diğer taraftan dil devrimine, Türk dil tezine darbe vurmuştur. 1950'lerde başlayan Osmanlı fetihleriyle övünme döneminde doğal olarak Osmanlı'nın 600 yıl boyunca kullandığı Arapça-Farsça ağırlıklı Osmanlıca adlı dile ve yine Osmanlı'nın 600 yıl boyunca bu Osmanlıcayı yazmak için kullandığı Arap alfabesine de övgüler dizilmeye başlanmıştır. Akademik çevrelerde gerçek Türkçenin Osmanlıca olduğu, Atatürk'ün dil ve yazı devrimlerinin Türkçeyi fakirleştirdiği ve toplumu bir gecede cahil bıraktığı gibi temelsiz, düz mantık çıkarımlar yapılmıştır. Üstelik dili asıl fakirleştirenin 600 yıl boyunca Türkçeyi ihmal eden, Arapça ve Farsça'nın Türkçeyi istila etmesine izin veren Osmanlı olduğu ve dahası Atatürk'ün dil ve yazı devrimleriyle yok olmak üzere olan Türkçeyi kurtardığı ve halkı okur yazar yaptığı gerçekleri kabak gibi ortadayken bu çıkarımlar yapılabilmiştir. DP, Türk dil tezi çerçevesinde 1945'te anayasa diye Türkçeleştirilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu 1952'de yeniden eski orijinal diline Osmanlıca'ya çevirmiştir. Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 601. Profesör Halil İnalcık, Türk-İslam sentezini 27 Mayıs 1960 devriminden sonra Milliyetçi Muhafazakar Üniversite hocalarından oluşan Aydınlar Ocağı'nın şekillendirdiğini ileri sürmüştür. Halil İnalcık, Atatürk ve Demokratik Türkiye, İstanbul 2007, sayfa 98. 14 Mayıs 1970'te kurulan Aydınlar Ocağı'nın üyeleri arasında daha sonra Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı yapacak olan Turgut Özal, TRT Genel Müdürü Nevzat Yalçıntaş ve Türkiye Gazetesi yazarı Ahmet Kabaklı önde gelen isimlerdendir. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1986 yılında Aydınlar Ocağı bir milli mütabakat çağrısı hazırlamış ve ABD yörüngesindeki Devlet Planlama Teşkilatı'nın görüşlerini kabul etmiştir. Böylece Türk İslam Sentezciler devletin kilit kurumlarında görevlendirilmişlerdir. Atatürk'ün tarih ve dil tezleri projesinin Türkiye'de tamamen yok edilmesi 12 Eylül 1980 darbesiyle gerçekleşmiştir. 12 Eylül sonrasında öncelikle Atatürk'ün vasiyeti hiçe sayılarak Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu, Türk İslam Sentezine uygun bir Atatürk kurgulamak için kurulan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, AKDTYK içine sokularak bu kurumların özelliği sona erdirilmiştir. Turan AGE sayfa 601. Bir zamanlar Anadolu'nun dört bir yanında arkeolojik kazılar yapılmasını sağlayan, bu kazı sonuçlarını DTK Belleten adlı bilimsel dergisinde yayımlayan, böylece Anadolu dip kültürünün ortaya çıkarılmasını sağlayan Türk Tarih Kurumu, bugün ceylan derisini Osmanlı klasikleri basmakla meşguldür. Bir zamanlar Anadolu'da derleme, tarama çalışmaları yapan bu çalışmalarını Türk Dili Belleten adlı dergisinde ve sayısız özel yayında toplayan ve dilimize yerleşmiş yüzlerce sözcük türeten Türk Dil Kurumu bugün uydurma sözcükler türetmekle meşguldür. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun dün olduğu gibi bugün de bazı nitelikli çalışmalar yaptığı gerçeği de göz ardı edilmemelidir tabii. Sonuçta yine o yapmış, ötekiler yıkmıştır. 4. cildin sonu. Kitabın sonu. 28 Kasım 2014. Sayfa 471.